Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz.
Hayırlı akşamlar İbrahim Bey, hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, yine dop dolu bir gündemle birlikteyiz ve önemli başlıkları bu haftada konuşacağız, tartışacağız, sizin değerli yorumlarınızı alacağız. Öncelikle hocam, dün Efes 2022 tatbikatının seçkin gözlemci günü vardı. İzmir Seferi Hisar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ondan fazla ülkenin yetkilileri, bakanları da bu tatbikatın seçkin gözlemci gününü takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada çok önemli mesajlar verdi. Hem Yunanistan'a hem de Suriye'nin kuzeyine muhtemel harekatla ilgili. Ama Yunanistan'a verdiği mesajlar oldukça önemli, kritikti. Çünkü Yunanistan'ın adaları silahlandırması ve oraya işte en son Miçotakis'in yaptığı bir ziyaret ve Yunanistan'dan gelen tahrikkar açıklamalar Türkiye'nin hakikaten sert tepkisini çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaka yapmıyorum, ikaz ediyorum dedi. Türkiye'nin haklarını korumakta kararlıyız. Bundan bir asır önce ne yapıldıysa gene aynısını yapmaya muktediriz mealinde sözler söyledi. Ve bir de burada yaptığı konuşmadan bir bölümü Twitter'dan Yunanca bir mesaj olarak iletti muhataplarına Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve şunları söyledi: Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Türkiye Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır ifadelerini paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu açıklamaları nasıl yorumlar hocam? Önümüzde ciddi bir kriz mi var Yunanistan'la ve bu adaların silahlandırılması meselesi ne gibi sonuçlara sebep olabilir?
Evet, insanlar tarihi okurken geçmişte yaşanmışların bir hikayesi olarak değil, geçmişle gelecek, İbn Haldun'un söylediği gibi suyun suya benzediği kadar
aynıdır.
Dolayısıyla 100 yıl önce Yunanlıların İzmir'e asker çıkarıp ta Polatlı önlerine kadar geldiği dönemleri hatırlarsak, o zaman da bu Yunan aklı değildi. Birileri bunları fiştekleyip evet, Anadolu'ya göndermişler idi. Ancak bizim insanımızın o dirayeti sayesinde Yunan denize döküldü ve bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Şimdi bugün de aynı şeyi yapıyorlar. Yunanistan'ı Türkiye'nin üzerine salarak Türkiye'yi zayıflatmak istiyorlar. Tıpkı Ukrayna'da Zelenski eliyle Rusya'ya karşı meydan okutturdular ve Rusya'nın işgal edeceğini o sufleyi verenler biliyorlar idi.
Evet.
Ve Rus işgalinden sonra da Ukrayna halkı dışında hiç kimse şu anda can vermiyor, direnmiyor. Sadece silah veririz, para veririz, evet, gibi bir takım işte
teknik veriyorlar
ve ekonomik yardımlardan veya ambargolardan bahsediyorlar. Aynı şey Yunanistan vasıtasıyla Türkiye'ye yapmalarının sebebi, çünkü küresel sermayenin ve şu andaki yeni dünya düzeni önünde duran iki tane önemli bariyer vardı. Bunlardan biri Rus lider Putin, diğeri de işte Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Sayın Erdoğan. Bu ikisinin de normal şartlarda iktidardan götürülmesinin zor olduğunu görünce işte ekonomik krizler, savaşlar ve benzeri senaryolar yapılıyor. Yunanistan'ın kendi gücüyle, kendi aklıyla Türkiye'ye böyle bir meydan okuyabilmesi mümkün değildir. Çünkü ekonomik olarak daha 2000'li yıllarda, yani 2008-2010'da iflas etmiş. Yani bir yılda ödemesi gereken borç gayri safi milli hasılasını geçmiş. Yani düşünün, sizin bir yıl 100 bin lira geliriniz var, ödemeniz gereken borç 110 bin lira. Yani evet, böyle bir ülke konumunda olan Yunanistan'ın işte Avrupa Birliği fonlarından almış olduğu paraları ödeyemiyor. Adaları kiraya veriyor, kimini satıyor. İşte Çin'e Pire Limanı'nın işletme hakkını veriyor. Almanlar Ege'deki adaları kimini satın alıyor, kimini kiralıyor. Böyle bir konumda Yunanistan'ın Türkiye'ye kafa tutar mahiyette böyle bir şey yapması normal şartlarda siyasi akılla izah edilebilecek bir durum değil. Ancak Türkiye bunu gördü ve en üst düzeyden Cumhurbaşkanı'nın ağzından şunu söyledi. Ayağınızı denk alın. Yani size bu aklı veren, Türkiye'ye karşı provokatif eylemler yaptıran akıl, Türkiye gözünü karartıp sizin üzerinize yürüdüğü zaman arkanızda hiçbiri durmaz. Yani sadece Yunan halkı ve siz kalırsınız mesajını veriyor. Öyle bir durumda da Türkiye'nin neleri yapabileceğini gördük. Ki nitekim bundan 5 yıl kadar önce şu anda Edirne'deki hapishanede yatan HDP lideri Demirtaş, işte YPG'liler, PYD'liler Türkiye sınırı boyunca bütün yerleri ele geçirecek, Türk askeri de mal mal bakacak diyordu.
Evet.
Bu sözler kayıtlara geçti. Ama şu anda Türk askeri adım adım operasyon yapıyor ve sınırdan 30 kilometre derinliğe kadar olan yerlerde güvenliği sağlıyor. Şimdi devlet aklı bazen devlet ölü taklidi yapar. Bazen yarına bırakır ama hiçbir zaman bunları yanına bırakmaz. Ve Yunanistan'a da aslında verilen son bir uyarı, ultimatumdu. Hı hı. Yani Ukrayna'yı düşün, Ukrayna'ya bak, ibret al ve ayağa kendine çeki düzen ver. Çünkü o Türkiye sınırına, Dede Ağaç'a konuşlanan o Amerikan askerlerine, Fransa'nın vermiş olduğu uçaklara, bir takım Avrupa'nın vaatlerine kanarak Türkiye'ye efelenmenin bir bedelin olacağı bu Efes tatbikatında Cumhurbaşkanı tarafından bizzat onlara söylendi ve iade edildi diye düşünüyorum.
Hı hı. Peki hocam, şimdi bundan sonrasını ne bekliyor diye soralım. Birleşmiş Milletler'e iki mektup gönderdik konuyla ilgili, yani adaların silahlandırılması ile ilgili bildirimde bulunduk. Bundan sonra hukuki bir süreç işler mi? Ne olur? Bu arada Yunanistan'ın en saygın gazetelerinden Katimeri'nin genel yayın yönetmeni Alexi Papakelas da adalar konusunda Türkiye'nin haklı olduğunu söylemiş ve Ankara Birleşmiş Milletler'e başvurabilir, hatta askeri güce bile başvurabilir açıklamasını yapmış. Hukuki olarak bu iş çözülebilir mi? Yoksa bunun en nihayetinde varacağı yer silahlı bir müdahale mi?
İşte şöyle, Türkiye'nin şu anda gerek Irak gerek Suriye sınırı boyunca daha mühim uğraşması gereken işler olduğu için işte Birleşmiş Milletler nezdinde takım işte hukuki bir takım çabaları söz konusu. Hukuk olarak zaten bu adaları Yunanistan bir kurşun sıkarak alabilmiş değil. Rodos'tan başlayarak 12 ada diyoruz da 22 küsur tane adadır burada. Ve silahsızlandırılmama şartıyla verildiğini de bütün dünya alem biliyor. Ama şu anda orada askeri üsler kuruluyor. Yani Türkiye bir ultimatum verir. Diyelim ki önümüzdeki yıllarda nasıl ki şu anda ben Membiç'e, Tevrifat'a operasyon yapacağım diye bütün dünyaya ilan ediyor.
Evet.
12 adalar konusunda da Yunanistan nezdinde bütün dünyaya der ki işte ben 3 ay süre veriyorum. 3 ay içerisinde bu üsler ve askeri tesisler kaldırmasa ben bombalayacağım ve oralardaki şeyleri imha edeceğim der ve bunu gerek havadan gerek karadan girerek de yapabilir. Türkiye'nin bu gücü vardır. Yunanistan da buna karşı koyacak pek bir gücü yoktur. Ancak maalesef Türkiye'nin içerisinde öyle bir siyasi yapı söz konusu ki hükümet diyor ki mesela Ege bölgesinde Türkiye'ye yakın o adalara, yani Yunan Başbakanı gelip bize adeta posta koyar gibi bir takım cüretkar hareketler yapıyor. İşte Turizm Bakanlığı veyahut da bazı çevreler diyor ki oraya Türkiye'den giden turistlere karşı bir şey koyalım. engelleme yapalım. Çünkü onlar ekonomik olarak Türkiye'ye bağlı. Yani Türkiye'ye gelen turistler oraya gidiyor. Oranın ekonomisini canlandırıyor. Hükümet böyle söyledi, aksine daha çok gidelim diyen bir akıl var Türkiye'de. İşte bu da sonuç almayı güçleştiriyor maalesef. Yani Türkiye sadece askeri olarak değil, şunu yapsa, size buradan su bile vermiyoruz. Yani gidin her şeyinizi Atina'dan, Yunanistan'dan alın dese, onlar orada yaşaması o kadar zorlaşır ki her şeylerini
Türkiye'den sağlıyorlar.
5 kilometre, 10 kilometre ilerideki ana kara olan Türkiye'den sağlıyorlar. Ve arkasından da Türkiye'ye efeleniyorlar. Yani biz elimizde bu konuda
çok fazla kozumuz var.
Ve Yunanistan'ın da bu yapmış olduğu efelenme aslında Türkiye'ye bulaşarak Türkiye'nin ona çullanmasını sağlatan akıl, Türkiye'yi zayıflatmak. Mesela Saddam Hüseyin'e de Kuveyt'i işgal etmesi fikrini veren Amerikan Büyükelçisi. Ama
müdahale eden yine
Kuveyt'e işgal hareketinden hemen sonra da yapılan muameleyi görüyoruz. Bütün dünyayı topladılar. Irak'a bomba yağdırdılar. Yani Türkiye'nin aslında Yunanistan'ı işgal etmesi, Yunanistan'a, yani Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığını benzeri bir hareket yapıp hem NATO üyeliğinin sorgulanması hem de Türkiye'nin gücünün zayıflatılması konusunda Türkiye'ye yapılmış bir aslında tuzaktır bu Yunanistan'ın yapmış olduğu provokasyon. Çünkü Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı koyacak herhangi bir gücünün olmadığını kendileri de biliyor, Türkiye de biliyor, dünya alemi de biliyor. Yani bu kadar gücünüz yokken bu meydan okuma nedir? Yani Zelenski neyine güveniyordu da Rusya'ya bu kadar meydan okudu ve şu anda Rusya adım adım ilerlemesine devam ettiriyor. Bütün dünyada hiçbir şey yapamıyor. Yani benzer olay Yunanistan-Türkiye ilişkileri içinde söz konusu. Türkiye'nin devlet aklı sanırım bu oyuna gelmeyecektir. Hı hı. Devlet bunu zamana yayarak gereken şekilde halledecektir diye ümit ediyorsun.
Peki hocam. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Efes 2022 tatbikatında yaptığı konuşmada önemli bir başka mesaj daha verdi. Suriye'nin kuzeyine yeni harekata dair, sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik hattıyla koruma altına alma kararlılığımızı adım adım hayata geçiriyoruz dedi ve ülkemizin sınırları dibinde terör koridorları kurulmasına izin vermeyeceğiz. Bunun için güvenlik hattımızın eksik kalan kısımlarını mutlaka tamamlayacağız dedi. Daha önce geçen hafta konuştuğumuzda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un ziyaretinin de beklendiği söylenmişti bu konu için. Acaba neler oldu, neler konuşuldu, bunu da hem beraberinde konuşmuş olalım bu ayağını. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov konuyla ilgili olarak da Türkiye'nin hassasiyetlerinin anladıklarını ifade etti ve bu konuda ABD'nin terör örgütünü desteklemesine yönelik açıklamalarda bulundu. Ne dersiniz hocam, Suriye'nin kuzeyine bir harekat için şartlar oluşmuş mudur?
Lavrov'un Türkiye ziyaretiyle ilgili şunu ifade edelim. Aynı zamanda Sırbistan'a da gidecekti.
Evet.
Fakat Bulgaristan ve Kuzey Makedonya hava sahasını kapattığı için ki bunların Bulgaristan'ın eski bir demir perde gerisi Varşova Paktı üyesi olduğunu düşünürsek, yani Moskova'dan kalkan bir uçak Belgrad'a gidemedi. Hava sahaların, ama NATO'nun Amerika'dan sonra en büyük askeri gücü olan Türkiye hava sahasını açtı ve Lavrov Türkiye'ye geldi. Yani bu not edilmesi gereken önemli bir ayrıntı. Rusya perde gerisinde ne konuşuldu bilmiyoruz ama Zevahir'de yaşananlara baktığımızda Türkiye'nin bu Fırat'ın batısındaki bölgelere Membiç ve Tel Rifat operasyonuna en azından sessiz kalarak destek vereceğini, hava sahasında biliyorsunuz bu S-400'ler vasıtasıyla Rusya kontrol ediyor. Zaten Türkiye'nin 30 kilometre derinliğe kadar olan operasyonda bir zımni bir anlaşmanın olduğu kanaati hasıl oldu. Fakat burada enteresan olan bir şey, PKK, YPG, PYD her neyse isimleri değişiyor ama bir taraftan Fırat'ın doğusunda Amerikalılarla işbirliği yaparken Fırat'ın batısında Ruslara yalvarıyorlar ve rejimle işbirliği yapıyorlar. Öyle bir örgüt düşünün ki hem rejimle pazarlık yapıyor, hem Rusya'yla, hem Amerika'yla, hatta İran'la, Haçlı Şabi'yle, o Sincar bölgesinde ortak iş tutuyor. Fakat daha da enteresanı, Amerika ile İran bile, Amerika ile Rusya bile söz konusu Türkiye olunca YPG'nin PKK'nın yanında yer alabiliyorlar. Yani Türkiye'nin operasyonu söz konusu olduğunda hiçbir araya gelmesi mümkün olmayan ve mücadele halinde olan dünyanın değişik aktörleri bir araya gelebiliyor. İşte burası not alınması gereken önemli bir konu.
Evet.
Ancak Türkiye'nin gözünü kararttığı ve bu operasyonu yapacağını Amerika'nın basınında da görüyoruz. Yani Türkiye'nin artık böyle bir harekatı yapmasının önüne geçirmesinin mümkün olmadığı evet. açıklanıyor. Şimdi eğer Türkiye ordularıyla Şam'a kadar Suriye'yi işgale geltenen bir operasyon yapmaya kalkmış olsa, zaten başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün dünya kamuoyu bu Türkiye'ye akla ziyan ambargolar, yani Rusya yapılanın bin beterini Türkiye'ye yaparlar ve Türkiye'nin elini kolunu bağlarlar. Ancak şu anda Türkiye'nin Suriye sınırı boyunca yapmayı planlamış olduğu operasyon Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuka göre en meşru bir
evet.
hakkı. Çünkü ülkesinde 3,5 milyon civarında Suriyeli mülteciyi 10 yılı aşkın süredir barındırıyor ve diyor ki ben 30 kilometre derinliğinde bir hat oluşturacağım, güvenli bölge oluşturacağım ve bu mülteciler oraya iskan edeceğim ve orada onların sürekli kalabilmesini sağlayacak altyapı yapacağım ve onların orada hayatta kalabilecek ekonomik aktiviteleri de sağlayacağım diyor. Bunun özelliği de işte bugün biz Azez'de, Afrin'de, Sırat Kalkanı bölgesinde, Elbap'ta bunları görüyoruz. Hani nasıl biz Haliç'i temizleyeceğiz diyoruz,
evet.
çamuru alıyoruz ve orada bir balık popülasyonu
çoğalıyor.
Çoğalmaya başlıyor. İşte simsiyah sular maviye dönüyor. Aynı şekilde Suriye'nin kuzeyinde de o 10 yıl önce Rus bombardımanıyla yakılıp yıkılan, adeta yerle bir edilen, harabeye dönülen o şehirlerde yeniden bir hayat belirtileri meydana geldi. Türkiye postaneleri açtı. Okullar faaliyete evet. girmeye başladı. Güvenlik ve kolluk kuvvetleri işlevini yapıyor ve pazarda insanlar alışverişini yapıyor. Bir hayat
devam
yani
ediyor.
Türkiye sınırı boyunca, yani şu anda Suriye içerisinde insanların can güvenliği olarak, ekonomik aktivite olarak en iyi yerlerden, en mamur yerlerden biri Türkiye'nin kontrol ettiği alanlar. Ve Türkiye'de dünya kamuoyuna diyor ki ben bu alanı 30 kilometre derinliğe kadar ve kesintisiz bir hat olarak oluşturduğum zaman burada 3-5 milyon insanın dünyanın başka bölgelerine gitmeyi düşünmeyecek şekilde burada kalıcı bir şekilde yerleşmesini sağlayacağım diyor. Zaten Suriye'de de ekilebilir arazi, verimli topraklar, su kaynakları veya şartları bakımından baktığımızda Akdeniz kıyısından itibaren Şam'ın olduğu bölge, Lazkiye'nin olduğu bölgeden 50 kilometre içlere kadar, yine Türkiye sınırından güneye 50 kilometreye kadar olan yerler ülkenin, yani tekrar ediyorum, Suriye'de doğuda Irak ve Ürdün sınırı çöl. Yani yaşanabilir yerler, yağışlar Türkiye sınırından 50 kilometre güneye kadar olan bölgeyle Akdeniz'den 50 kilometre kadar doğuya kadar olan bölge. Bir de Fırat Nehri'nin vadisi boyunca bu Rakka'nın değeri sorun olduğu bölgeler. Onun dışında çok da fazla yaşanılacak bir alan değil Suriye coğrafyası. Bu nedenle Türkiye 30 kilometrelik bir hat oluşturduğunda oradaki tarım arazileri ve ekonomik kaynaklar hayata geçirildiğinde en az 3-5 milyon nüfusun kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağlayacak bir operasyonun gerekçesini teşkil ediyor. Bu nedenle de ne Rusya, ne Amerika, ne de Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye'nin bu operasyonuna direkt karşı olamıyorlar. Sadece yapma diyorlar. Çünkü karşıdaki de eli silahlı, eli kanlı bir terör örgütü.
Evet. Peki hocam, devam edelim yine Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türkiye ziyareti üzerinden. Asıl geliş sebebi bu tahıl, güvenli tahıl koridorunun sağlanmasıydı. Rusya Dışişleri Bakanı diyor ki Zelenski tamam desin, hazırız desin, biz zaten hazırız diyor. Topu biraz da Ukrayna'ya atıyor bu konuda. İnsanları ve tahılı bir şantaj aleti olarak kullandığını ifade ediyor.
Burada karanlık olan birkaç nokta var. Birincisi, yani Ukrayna'da hasat Temmuz-Ağustos'ta yapılıyor. Evet. Yani buğday hasadı, mısır hasadı diyelim ki. İşgal ise ta Şubat'ın 23-24'ünde başladı. Yani normal şartlarda 2021 hasadı ürünlerin önemli bir kısmını zaten ihraç edilmiş olması evet. gerekir. Şimdi 25 milyon ton stoklarda tahıl varsa bu stratejik rezervler olabilir. Bir de yani siz tahılınızı dünya pazarına sunmak istediğinizde yani Ukrayna'dan işte Moldova'ya geçip Romanya'nın limanlarına getirip kara turlarla evet. oradan da bir şekilde dünya pazarına veyahut da Baltık kıyılarından dünya pazarlarına sunulabilir. Yani bu çok imkansız şeyler değil. Fakat en karlı ve en kolay olanı Azak, Mayrapol ve daha çok da Odessa'daki evet. limandan dünya pazarlarına çıkması daha ucuz, kolay bir yol. Rusya da diyor ki ben bunu engellemeyeceğim. O halde aslında Ukrayna'ya meydan okutan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini sağlayan o akıl şimdi de işte Ukrayna'nın tahılları üzerinden yine dünyaya bir korku salarak işte Ukrayna'daki tahıllar dünya pazarına çıkmazsa açlık olur, şu olur, bu olur gibisinden bir evet. Sürekli olarak insanlara açlık korkusunu pompalayan bir sosyal medya var diyelim. Mesela Türkiye'de bu yıl bahar yağışları çok şükür iyi oldu. Mesela geçen yıl bir kurak dönem yaşamış idik. Bu sene tahıl tarımının daha iyi olduğunu görüyoruz. Şu ana kadarki verilerden. Hatta Çukurova'da hasat tamamlandı. Çok şükür yani insanlar aldıkları ürünlerden memnunlar. Ve bu yıl 20 milyon tonun üzerinde yani ortalamanın üzerinde bir buğday hasadının olması bekleniyor. Ama şöyle 30 yaşın altındaki yani çok affedersin bu zıp çıktı genç takımına baksanız sanki Türkiye aç kalacak. Sanki tarım bitti. Her şey
hiçbir şey üretemiyoruz.
Sonu geldi. Hiçbir şey evet. üretemiyoruz. Ya diyorum ki bütün istatistiklere bakıyorum. Dünya istatistiklerine bakıyorum. Yani FAO stat verisi vardır. Yani buradan ilgililere söylüyorum. Yani mısır üretimi, pirinç üretimi, buğday üretimi, şeker üretimi, yağ üretimi, aklınıza gelen her türlü temel gıda maddelerinin son 20 yıldaki üretim şeylerine bakıyorsunuz. Bir de korona sürecinde dahi üretimde bir kesinti söz konusu olmamış. Yani normal bazı yerlerde afetler, kuraklıklar olmuş bir düşüş var. Bazı bölgelerde üretim fazlası. Bu da bunu dengeliyor. Yani şu andaki bizim yaşadığımız kriz korona sürecinde Çin'in anormal bir şekilde dünyadan gıda maddesini çekerek stoklaması. Yani normalde bir ülkenin diyelim ki 6 aylık 1 yıllık stratejik stoku varsa Çin bunu 2 kat 3 kat fazla stoklayınca piyasada mal yani arz edilen mal miktarı azalınca bir suni bir fiyat artışı söz konusu oldu. Ve arkasından da işte eskiden biz bunlara vurguncu derdik. Şimdi adı spekülatör oldu. Spekülatif bir takım hareketler yaparak fiyatlar aldı başını gidiyor. Yani tekrar söylüyorum. Dünyada küresel ölçekte yapılan üretimde bir azalma söz konusu değil. Sadece ülkelerin bir kısmı işte Çin gibi sermayesi fazla olan ülkeler stoklarını arttırıyorlar ve gereğinden fazla piyasada mal çekip stoklayınca da dolayısıyla bir yani pazara bile domates az gelirse fiyatlar yükselir. Hı hı. Suni bir yükselme söz konusu ve bunun işte Ukrayna üzerinden de bu algıyı pompalamalarının bir sebebi yani şu anda o küresel sermaye tahıl üzerinden gıda üzerinden insanların aç kalma fikrini pompalayarak buradan da ulaşmak istedikleri bir hedef vardır. Bunu bekleyip göreceğiz.
Peki hocam. Bu bölümde son olarak İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin itirazına da bir kez daha değinelim. Gerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda NATO konusunda İsveç ve Finlandiya'ya kapıyı kapattı ve gerekli taleplerin sağlanması halinde ancak böyle bir şeye müsaade edilebileceği ifade edildi. Muhataplardan istenen talepler arasında neler var? 10 başlık var hocam. Onları da hemen hemen hızlıca zikredeyim. İki ülkeden Türkiye'nin PKK, HDP, affedersiniz de HKPC, DH, FETÖ ve uzantıları dahil terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelede destek vermeleri istendi. Terör örgütlerinin savunuculuğunu yapan İsveç ve Finlandiya'nın terörle mücadele için gerekli yasal düzenlemeleri ve hukuki altyapıyı kurmaları gerektiği belirtildi.
Buyurun hocam. Parantez açayım. Yani siz devam edin birazdan. Şimdi İsveç parlamentosunda hükümet bağımsız bir milletvekilinin
PKK destekçisi
savunucusu. Yani o milletvekili desteğini çekse hükümet düşecek. Şimdi böyle bir denklemin olduğu ülkede siz PKK ile ilişkisini kesmesini, yayın organlarını kapatmasını, yani inşallah olur ama yani çok zor bir durum. Çünkü onlar artık
geçmişler.
40 yıldan bu yana adeta etle kemik gibi çiçeğe geçmiş bir yapı söz konusu orada. Evet.
Evet. Ülkelerinde bulunan PKK'nın uzantılarına ait temsilciliklerin kapatılması ve açılması girişimlerinin engellenmesi gerektiği vurgulanmış. İki ülkede yapılan FETÖ faaliyetlerine izin verilmemesi, iltisaklı internet sitesi ve medya organlarının kapatılması istenmiş. İade, mal varlığı, dondurma ve terör iltisaklı derneklerin kapatılması taleplerinin karşılanması belirtilmiş. İsveç ve Finlandiya'da bulunan terörle bağlantılı kişilerin sınır dışı ve iade edilmesi vurgulanmış. PKK ve DHKPC gibi terör örgütlerinin paçavralarıyla gösteri yapılmasına izin verilmemesi belirtildi. İki ülkenin Türkiye ile istihbarat paylaşımı yapılması istendi. İki ülkeden de Türkiye'ye yönelik savunma sanayi kısıtlamalarının kaldırılması istendi ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları halinde bu taahhütleri yerine getirmeleri gerektiği belirtilmiş hocam. 10 madde var. Bunlar olur mu?
Şöyle, bu 10 maddenin 10'una da İsveç ve Finlandiya, ki Batı'nın klasik tavrı, yapacaklarına, edeceklerine ve Türkiye'nin endişelerinin karşılanacağına dair söz verirler. Bu süreç Türkiye'nin bunların NATO'ya girmesine olur veren imzayı atıncaya kadar Türkiye'ye karşı mavi boncuk dağıtırlar ama üye oldukları günden itibaren bugünkünden daha beter desteklemeye devam edecekleri konusunda da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü Batı'nın yani yüzyıllardan beri göstermiş tavrı budur. Yani Türkiye şu anda hayır dediği sürece isteklerinin bir kısmını kabul ettirebilir. Yani o imza atıldıktan sonra zaten hiçbir şey yapmazlar. O konu. Evet, yani o değişmez bir kuraldır Batı'nın bugüne kadarki uygulamaları.
Acelemiz de yok. Ne zaman yaparlarsa, çünkü Yunanistan'ın Makedonya'ya uyguladığı ve 10 yıl sürmüştü değil mi hocam? 10 yıl sonra
bu Kuzey Makedonya'ya. Sabah olması gerekmiyor da. Bakalım görelim Mevla neyler neyler.
Peki hocam, bu bölümü noktalıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, ikinci bölümde tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar diyelim. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam, Türkiye'ye bu hafta yine önemli bir ziyaret vardı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro 4 yıl aranın ardından tekrar Türkiye'deydi. Venezuela ile Türkiye'nin aşağı yukarı kaderleri de birbirine benziyor. İlk olarak Türkiye'ye yönelik darbe girişiminde Venezuela ilk desteği vermişti. Türkiye'nin yanında olduğunu söylemişti. Sonra Venezuela'ya yönelik bir darbe kalkışması vardı muhalefet tarafından. Türkiye bu konuda elinden geleni yaptı, Venezuela için desteğini verdi ve bu iki ülkenin bu konudaki benzerliği birbirine yaklaştırdı diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında bu noktalara işaret etti. Venezuela bir petrol zengini ülke. Evet. Aynı zamanda gaz kaynakları var. Yine altın konusunda zengin bir ülke. Tam da işte Türkiye'nin böyle ekonomik olarak birçok ülke gibi zor durumda olduğu dönemde Venezuela liderinin Türkiye ziyareti ne anlam taşıyor? Yapılan anlaşmalar var. Bu konuda neler söylersiniz?
Şimdi Orta ve Güney Amerika ülkelerine biz Latin Amerika ülkeleri diyoruz. Bu ülke işte ortalama 1820'lerde bağımsızlıkları gerçekleşiyor. Yani Fransız ihtilalinden sonra Napolyon'un İspanyol ve Portekiz krallarını yenmesinden sonra, yani merkez düşünce, Güney Amerika ülkelerde bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Portekiz kralı Portekiz'e göçtüğü için Portekiz evet. kralı Brezilya'ya gidiyor ve Brezilya İmparatorluğu tek kalıyor. Yani parçalanmıyor ama İspanyol İmparatorluğu bugün Meksika'dan Arjantin'e kadar onlarca devlet oluşuyor. Güney Amerika'nın şöyle bir yapısı var. Mesela kahve plantasyonları var, devasa şeker kamışı plantasyonları var. Yani bakıyorsunuz ülkede ihracat rakamlarına, devasa yeraltı yerüstü zenginliklerine, işte kişi başına 10 bin dolar, 15 bin dolar gelirin olduğu ülkeler var. Fakat halk adeta yarı aç, yarı tok, Afrika standartlarında yaşıyor. Şöyle bir yapı var o ülkelerde, çok az bir nüfus. Yani %3, %5, %10 halk, bütün ekonomiye hakim, orta sınıf yok denecek kadar az ve toplumun kahir ekseriyeti işçi ve fakir sınıftan oluşuyor. Yani bu sadece Venezuela'da, Kolombiya'da değil, Latin Amerika'nın genelinde böyle, bu sömürge sisteminden kalma. Yani orta sınıfın az olduğu bir ülkeler topluluğu. İşte Chavez darbe yaparak 90'lı yılların sonunda yönetime el koydu, Hugo Chavez.
Evet.
Chavez normalde bir general, asker, darbeci bir asker. Fakat bu asker şöyle bir baktı. Suudi Arabistan kadar, hatta şu anda son 10 yıldaki keşiflerle birlikte Suudi Arabistan'ın önüne geçti. Dünyada en zengin petrol rezervlerine sahip olan ülke Venezuela. Fakat oradaki petrolü işleten çok uluslu şirketler petrolü alıyorlar, Venezuela'ya da bir pay veriyorlar.
Evet.
Yani asıl işleten onlar, sanki orası
oranın sahibiymiş gibi.
Devlet komisyon alır gibi bir konumda. Evet. Ve çok uluslu şirketleri kovdu. Venezuela petrollerini devletleştirdi, millileştirdi. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Ve petrol gelirleri devletin hazinesine akmaya başlayınca Chavez buradan o fakir, o toplumun o %70'lik alt sınıfına bir takım imkanlar sunmaya başlayınca halk kahramanı oldu. Yani evet. birdenbire halkın kahramanı oldu ve bunu istemeyen Amerika ordu içerisinde generalleri satın alarak Chavez'e karşı darbe yaptırdı. Ve tıpkı bizim 15 Temmuz'da olduğu gibi halk sokağa dökülerek
darbe tersine döndü. Evet.
Ve arkasından işte Chavez'den sonra Maduro geldi. Maduro'ya da benzer taktiklerle. Çünkü Amerika her zaman için en ucuz yolu dener. Ülke içerisinde satın alabileceği asker, bürokrat, iş adamını satın alır ve dolaylı yoldan istemediği aktörleri gönderir, yerine yenisi getirir ki Brezilya'da bunu yaptı. Yani burada bir Brezilya için parantez açayım. Brezilya'da işte çok uluslu bu petrol şirketlerini millileştirme yolunda hamleler yaptı Lula döneminde. Fakat halkı sokağa döktü bu küreselci, Sorosçu takım. Ne diye gençler sokağa döküldü biliyor musunuz? Olimpiyatlar, işte dünya futbol turnuvası yapılıyordu Brezilya'da. Devasa stadyumlar yapıldı. Paralarımızı niye böyle stadyumlara falan harcıyorlar? İşte biz daha fazla fabrika yapılabilirdi gibisinden sokağa döktürdüler. Lula gitti. Ve şu anda Amerikan yanlısı bir yönetim var. O stadyumlara harcanan paranın 10 katı mıdır, 100 katı mıdır para? Çok uluslu şirketler tarafından ülkeden kaçırılıyor. Kimsenin de ruhu
duymuyor.
Sistem böyle kuruluyor. Ve Maduro direndi. Fakat ekmek bulamadılar. Yani oralarda buğday üretimi tropik iklim olduğu için sıkıntılıdır. Yani Venezuela halkı dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip olduğu halde bundan 5-10 yıl kadar önce ekmeğe muhtaç hale geldi. Fakirliğin, yani ambargolar altında inledi. Ve şimdi Rusya'ya petrol ambargosu uygulayan Amerika, dünyadaki bu petrol arz güvenliğini sağlamak adına haydut dediği,
şeytanlaştırdığı
hem İran'a hem Venezuela'ya zeytin dalı uzattı. Dedi ki petrolünüzü dünya piyasalarına sunabilirsiniz. Yani sizin ihracatınızın önündeki engelleri kaldırıyoruz. Demek ki bunların demokrasi, insan hakları, şu bu, hepsi kendi dizayn ettikleri bir politika vardır. ona uyuyorsa siz demokratsınız, değilse diktatörsünüz. Yani sizin insan haklarına göstermiş olduğunuz saygının ölçüsünde bu olduğunu bilmemiz lazım. Yoksa Türkiye şu anda dünyada en fazla insani yardım yapan nüfusuna ve ekonomik büyüklüğüne göre ülke olmasına rağmen Türkiye'yi dünyada nasıl biliyorlar? İşte insan haklarının olmadığı, işte despot, diktatör bir baskıcı yöneticinin idaresindeki bir ülke olarak tanıtıyorlar dünyaya. Niye? Çünkü çok uluslu medyayı elinde bulunduran sermaye gruplarının işine tekerine çomak soktu Suriye'de, Irak'ta, dünyanın Afrika'daki birçok bölgede. Dolayısıyla da medya bu şekilde bir algı operasyonu yapıyor. Venezuela ile ilgili son olarak şunu söyleyelim. Evet. Türkiye ile Venezuela arasındaki bu ilişkiler geliştirilmelidir. Mesela orada barakadan, tenekeden evlerde yaşayan milyonlarca insan var. Türkiye'de inşaat sektörü oldukça gelişmiştir ki bu Chavez döneminde bunun başlangıcı yapıldı. TOKİ'nin orada ev yapması konusu gündeme geldi. Biz Venezuela'dan dünya piyasaların altında daha ucuza petrol alabiliriz. Oradaki insanlara başta inşaat olmak üzere birçok alanda teknik, lojistik destek verip onların imar inşasında öncü rol oynayabiliriz. Bu konuda Türkiye'nin gelişmiş insan gücü, teknik birikimi, altyapı hizmet ve araç parkı vardır. Böylece bu ilişkilerin gelişmesi her iki ülke içinde milyarlarca dolarlık bir artı kazanç oluşturabilir. Bu Maduro'nun gezisinde ekonomik olarak bu yönde değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
Peki hocam. Devam edelim. Türkiye, İtalya ve Mısır arasında Libya üzerinde bir anlaşma sağlanacağı iddiası var hocam. İtalya basınına servis edilen bir habere göre Türkiye, İtalya ve Mısır'ın Libya konusunda önemli bir anlaşma için çalışma başlattığı belirtilmiş ve söz konusu haberde Yunan tarafının saf dışı kalmasının ise dikkat çektiği ifade edilmiş. Libya ile ilgili teknik toplantının önümüzdeki 3 hafta içinde tarafsız bir Arap şehrinde gerçekleşmesi beklenmekteymiş. Kaynak asgari hedef son tarih olan 22 Haziran'dan önce Mısır ve Türkiye'nin katılımıyla gerilimi düşürmeye yardımcı olmaktır açıklamasını yapmış. Ne dersiniz hocam?
Şimdi Libya ile ilgili. Libya'da başkent Trablus ve yönetim merkezinde Türkiye yanlısı bir hükümet var. Sirte Körfezi'nden Mısır sınırına kadar olan Bingazi merkezli ülkenin doğu yarısında ise Hafter yanlısı petrol ve boru hatlarının, limanlarının kontrol edildiği bir bölge söz konusu. Eğer ortada bir noktada birleşilemez de bu kriz büyürse İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin şu anda kış geliyor. Petrolle ilgili, gazla ilgili önemli sıkıntıları var. Mesela yazı bir şekilde geçirirler. Ancak bu Rusya'nın şu anda Ukrayna işgalinden sonra Amerika'nın da vermiş olduğu sufleyle efelendiler. Batı Avrupa ülkeleri mesela İtalya petrolünü, gazını çoğunu yine Fransa'dan Finlandiya'ya kadar hep Rusya'dan alıyorlar. Şimdi Rus petrol ve gazının alternatifi olarak işte Kuzey Afrika'daki Cezayir ve Libya en önemli alternatiftir. Bu yolların güvenli olabilmesi için de Türkiye ile ortak bir mutabakatın olması gerekir. İtalya bunu gördü. Yani Yunanistan'ın bir takım böyle rigid açıklamalarını kulak ardı ederek işte Mısır'da yani Mısır, Libya, Türkiye, İtalya Akdeniz'in doğusundaki bu kaynakların dünya pazarlarına ulaştırılması ki İsrail Devlet Başkanı'nın o One Minute olayından sonra ki İsrailliler çok kindardırlar yani kolay kolay bunları unutmazlar ve buna rağmen Cumhurbaşkanı'nın nezdinde gelip Türkiye'yi ziyaret etmesi yani bu doğalgaz kaynaklarının Avrupa pazarlarına ulaştırılmasında ne kadar Türkiye'nin stratejik bir kilit noktaya sahip olduğunu bir göstergesidir. İtalya da bu durumu gördü ve İtalya, Türkiye, Libya, Mısır arasında bu diyalogların artması tabii ki Türkiye'nin bu güzergahta önemli bir rolünün olduğunu bir göstergesi ve sonucudur.
Peki hocam. Devam edelim Türkiye-Afrika ilişkilerine dair. ABD merkezli Foreign Policy dergisinin bir araştırması, bir yazısı var. Ankara'nın kıtayla ve özellikle Nijer'le ilişkilerini mercek altına almış Foreign Policy. Türkiye'nin yeni Afrikalı müttefiki başlıklı analizde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin askeri ve diplomatik alanını genişletmek için ülkesini son 10 yılda Afrika'da kilit bir müttefik olarak konumlandırdı denilmiş. Ankara'nın Nijer'e silah satışının bu ülkeyi sahildeki terörle mücadele çabalarının merkezi haline getirebileceğine vurgu yapılmış ve bu arada altın ve petrol kaynaklarının yer aldığı Nijer'de zengin uranyum rezervlerinin olduğu da belirtilmiş hocam. Türkiye'nin böylesine bir ülkeyle yeni müttefik olarak ortaya çıktığını ifade etmiş ABD merkezi Foreign Policy. Ne demek istiyor hocam?
Şimdi aslında son 20 yılda Türkiye'nin Sahra Altı bölgede yapmış olduğu çalışmaları Amerika görüyor. Adım adım izliyor. Aslında Türkiye'nin bu kredibilitesinden faydalanarak bu FETÖ okulları vasıtasıyla aslında bizim üzerimizden Amerika parsayı ve hasadı yapmak istiyordu. İşte bu 15 Temmuz şeyleri bozdu. Evet. Yoksa Türkiye'den giden öğretmenler, Türkiye'den giden iş adamları, Türkiye'den giden hayır yardımları vasıtasıyla oradaki yetişen beyinler sonuçta Amerika'ya gidiyorlar. Amerika'da üniversite eğitimi alıyorlar ve Amerikan tipi bir yönetim oluşturulması planlanıyor idi ki son 5-6 yılda bu şey bozuldu. Şimdi Türkiye'nin Sahra Altı bölgesine ilk girmesi, işte kurban yardımları, su kuyusu açma, Ramazan kumanyası götürme, arkasından yetimler yurdu açma, en son Hüdayi Vakfı'nın işte bu İmam Hatip benzeri dini eğitim kurumları vasıtasıyla önce insani yardımlar, arkasından eğitim hizmetleri, işte bizim Marif'in şu anda bu FETÖ okullarının devralması ve yeni okullar açması vasıtasıyla burada bir maya tuttu son 10-15 yıl içerisinde. Evet. Ve bu insansız hava araçları alanında İHA SİHA teknolojisinde Türkiye şu anda dünyada 3 ülkeden biri. Dolayısıyla Türkiye'nin üretmiş olduğu bu insansız silahlı hava araçları ve Amerikan üretimine göre daha ucuza pazarlanabiliyor ve pratik iş görüyor. Yani şimdi Nijer gibi bir ülke Türkiye'nin 1,5 katı bir alana sahiptir. 1 milyon kilometre kareden fazla yüz ölçümüne sahip ve 20 milyon nüfusu var. Nüfus ülkenin güney batısında Nijer Nehri Mali sınırında küçük bir alana sıkışmış durumda. Orası savan iklimi ve verimli topraklar var. Ülkenin kuzey yarısı tamamen çöl. Ve burada da bir takım terör eylemleri oluyor. Siz F-16 uçakları, işte F-34 uçakları, dev bombardıman uçaklarını bir kaldırdırmanız, indirmeniz akla ziyan paralar gidiyor. Evet. Ki Nijer'in ekonomisinin böyle bir şey karşılayabilmesi mümkün değil. Fakat bir SİHA'yla 24 saat alanı kontrol edip, ya zaten oradaki terör grupları da üçerli beşerli gruplardır. Tam ihtiyaca cevap veren bir
silah
sistemi ve Türkiye bunu Nijer'de tıpkı Etiyopya'da olduğu gibi Nijer'de Sahra Altı ülkeleri de satmaya başladı ve siz bu silah sistemini kurunca artık onun mühimmatını da alıyor.
Evet, askerinde oluşturulması.
Askerine eğitiyorsunuz derken orada nüfuz etmeye başlıyorsunuz. Artı Nijer uranyum rezervleri bakımından Afrika'da çok önemli bir noktada. Fransa bu uranyumu yok pahasına ucuza alıyor ve nükleer santrallarda elektriğe çeviriyor ve dünyada nükleer santralden elektrik üretiminde Fransa dünya birincisi, %75'ine yaklaşık nükleer santrallardan elde ediliyor. Aynı Fransa, bakın rakamlara dikkat edin, dünyada en çok turist ağırlayan ülke. Yani sahilde turistlerin denize girdiği yerin diyelim ki 20 kilometre 50 kilometre uzağında nükleer santral var. Hiç kimse bundan
gocunmuyor.
Ama Türkiye'de diyelim ki biz Akkuyu'da bir santral kurmaya niyet ettiğimizden beri Rusya ile ortak işbirliği ve inşallah seneye de açılacak. Ya bütün dünyada ipini kıran çevreciler geliyor bunu yaptırmam diyordu. Yani buna dikkat etmek gerekiyor. Yani buradaki hedefin ne olduğunu ve bu çevreci örgütlerin otel paralarını, uçak masraflarını da bu büyük petrol şirketlerinin karşıladığını düşünürsek olayın ipin ucunun nerelere gittiğini daha iyi anlarız. Yani tekrar söylüyorum, Türkiye'de nükleer santrala karşı çıkan insan ahmak ve saf değilse haindir. Yani bazen kandırılmış, saf trik böyle gençler, tıpkı bu Gezi Parkı olaylarına çiçek böcek diye kandırıp giden gençler vardır. Bir de azılı teröristler vardır. Onun için Türkiye'nin hızla nükleer enerji yatırımlarını arttırması lazım. Kazakistan şu anda uranyum rezervi bakımından dünyada ilk sırada geliyor. Nijer aynı şekilde. Yani uranyumun ham madde olarak kullandığı nükleer santrallerde Türkiye'nin, işte bakın, Kazakistan'dan Nijer'e hep böyle dost kardeş ülkelerde bu ham madde bol miktarda var. Evet. Türkiye bu alana yatırım yapmalı ve elektriğin en ucuz ve sistemli bir şekilde üretilebildiği bir alandır bu. Şu anda doğal gazın gelecekte ne olacağını bilemiyoruz. Artı işte güneşe, jeotermale, rüzgar enerjisine yatırımlar yapılıyor ama bunlar ek kaynaklardır. Mesela bugün Türkiye elektriğinin enerjisinin %10'unu rüzgardan, işte güneş enerjisi Karapınar'daki devreye girince %10'a kadar o çıkıyor. Ya bunlar güzel bir şeydir ama siz bütün ümitlerinizi rüzgara bağlayamazsınız. Rüzgar esmeyebilir.
Güneş
çıkmayabilir. Günlerce hava bulutlu olabilir. Dolayısıyla bu nükleer santrallerin Türkiye'de sayılarının arttırılması ve Nijer'in de bu konuda çok iyi bir alternatif olduğunu söyleyebiliriz. Ki Nijer Türkiye ile olan ilişkilerini son 20 yıl bağlamında baktığımızda bakın 7 milyondan 20 milyona çıkmış. 1980'li yıllardan bugüne kadar Nijer'in nüfusu. Yani çok hızlı bir nüfus artışı var. Ekonomik olarak pamuktan tutun tropik ürünleri, yani tarım potansiyeli var. Hala Sahra Çölü'nde el değmemiş, araştırma yapılmamış ve çok sayıda metalik madenin olduğu bir ülkedir. Bu ülkeyle ilişkilerimizi geliştirdiğimizde, yani hep bize Nijer aç insanların olduğu bir ülke deniyor ya. Evet. Eğer biz o insanların kaynaklarını harekete geçirebilecek eğitim ve altyapıyı sunarsak, biz onlara ne satarsak satalım, evet, hayrımıza yardım olarak vermemize gerek yok. Oradan satın alabileceğimiz onların yeraltı ve yerüstü zenginlikleri de vardır. Bunu da unutmamak lazım. Çünkü Fransa bugüne kadar bunlara yok pahasına alıp ülkesine götürüyorlar.
Peki hocam, Batı Afrika'dan Doğu Afrika'ya geçelim. Orada da Birleşmiş Milletler'in uyarısına göre çocuklar için ölüm uyarısı var. Birleşmiş Milletler dünyanın tüm dikkatini Ukrayna-Rusya savaşına verip diğer bölgelerdeki insani krizleri göz ardı etmeyi sürdürmesi durumunda Doğu Afrika'da çocuk ölümü sayısında patlama yaşanacağı uyarısında bulunmuş. Etiyopya, Kenya ve Somali'de 1.7 milyondan fazla çocuk gıda güvensizliği sebebiyle acil müdahaleye muhtaç durumda denilmiş açıklamada hocam. Böylesine bir gerçek de var.
Şimdi bu ülkelerde dönemsel olarak kuraklık olduğunda, mesela Türkiye'de kuraklık olduğunda üretim azalıyor.
Evet.
Buralarda kuraklık olduğunda üretim hiç olmuyor. Yani diyelim ki bizim Türkiye'de dekara 500 kilo vermesi gereken buğday 200 kilo veriyor, 300 kilo. Burada hiç olmuyor. Bu nedenle de kitlesel olarak insanlar bulundukları bölgeyi terk edip başka bölgelere sığınmak zorunda kalıyorlar. Bu yüz binleri, on binleri bulan kitlelerdir. Bu Somali, Kenya, Etiyopya, bundan o Afrika boynuzu dediğimiz bu ülkeler sık sık etkileniyor ve bugünlerde de yine aynı krizi görüyoruz. Halbuki o ülkelerin, mesela Etiyopya'nın o Hedasi Barajı örneğinde olduğu gibi, barajlarını kurup sulama sistemlerini geliştirmiş olsalar, yani tarımsal altyapıyı kurmuş olsalar bu kadar sefalet çekmelerini de gerektirmeyecek. Ancak şunun altını çizelim son söz olarak, dünyada ekonomisi düzgün, sanayisi gelişmiş hiçbir ülke yoktur ki tarımı gelişmemiş olsun. Mesela bugün tarımsal üretimde en önemli sıralarda yer alan ülkelerden biri Amerika Birleşik Devletleri, diğeri Hollanda'dır. Bunlar sanayileşmiş zengin ülkelerdir. Ama nüfusunun %70'i 80'i ekmeğini tarımdan sağlayan birçok ülkeye bakıyorsunuz. Fakirliğin diz boyu olduğu ülkeler. Demek ki Az önce bahsettiğiniz Doğu Afrika boyunusundaki Kenya, Somali, Etiyopya ve diğer ülkelerin ortak özelliği yeterli sermaye birikiminin, bilgi birikiminin olmaması ve tarımsal altyapının işte sulama, baraj yapımı, sulama sistemlerinin geliştirilmesi, tarım teknolojinin gelişmesi buralarda mümkün olmuş olsa bu insanların kuraklıktan bu kadar etkilenip bu kadar açlık, perişanlık ve göçlerin olmaması düşünülebilir. Yani insanlar silahlara harcadığı, terör örgütlerine vermiş olduğu paraların bir kısmını bu ülkelerin altyapısına, sulama sistemlerine yatırmış olsa dünyada bu kadar açlık, göçler olmaz diye düşünüyorum.
Peki hocam. İnşallah öyle bir dünya olur bir gün. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya inşallah yeni bir Medeniyet Coğrafyamız programında buluşmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.